Ayrım 37.
Yürümek için olağanüstü bir çaba harcadı. Savcı şaşkınlık, hayret ve acıma duygularıyla karşıladı karşısındaki adamı. Kararlılığını, sebatını ve bilgeliğini bakışlarında toplayan bu adamın ülke çapında harıl harıl arandığını biliyordu. Sıkı yönetim savcısı Yaşar Değerli'nin bu adam hakkında söylediklerini hatırladı. Komiserin inatla direndi, sır vermedi. Hatta bizi sorgulamaya kalkıştı şeklindeki sözlerini hatırladı. Bileklerindeki zincirleri açtırdı, saygılı bir tavırla oturmasını istedi. Kısa bir sohbetten sonra savcılık ifadesine geçildi. Gece saat 12'de polis İbo'yu savcılıktan alıp nezarethaneye getirdi yeniden. Savcının direktifi üzerine ekmek, zeytin ve çay verdi. Polis nezarethanedekinin gücünü çok iyi kavradığı için dayak ve sataşma durumuna girmedi. Komiser İbo'ya, "Burada konuşmadın, sıkı yönetimde konuşup da bizi güç duruma düşürme. Orada da diren" demek zorunda kaldı. İbo gülümsedi, komisere teşekkür etti. Bu direktifin aynı zamanda halkın ve devrimin direktifi olduğunu söyledi. Korkmamalarını, devrimin ve halkın direktifine kesin uyacağını vurguladı. Bunun üzerine ilişkiler yumuşadı. İbo'ya geceyi uyuyarak geçirmesi için bir battaniye ve bir bardakta çay verdiler. O gece ağrılar, sızlar ve buz havasından dolayı kıvranıp durdu. Uyuyamadı sabaha kadar. Elleri, ayakları ve yüzü davul gibi şişti, karardı. Sabah saat 9'da Üsteğmen ring ile geldi. İbo'yu ringdeki askerler aralarına aldılar. Sağ ayak bileğinden oturağın ayağına zincirlediler. Elleri yine arkadan zincirlenmişti. Altın bilek İbo'nun dosyasını aldı. Şoförün yanına yerleşti. Ring hareket etti. Dosyayı sabırsızlıkla açtı. Polis ifadesinin olmadığını gördü. Boş bir kağıdın ortasındaki cümleyi okudu. Sanık ifade vermeyi reddettiğinden dolayı ifadesi alınamamıştır. Altın bilek gülümsedi, kağıdı kaldırdı, İbo'nun savcılık ifadesini merakla okumaya başladı. Savcılıkta çözülmesinden korkuyordu. "Ben devrimciyim, biz devrimciler siyasi konularda hiçbir şeyi prensip olarak gizlemeyiz ve fikirlerimizi açıkça söyleriz. Ancak örgütsel faaliyetlerimizi ve örgüt içerisindeki bize inanan arkadaşlarımızı ve örgüt içerisinde olmayıp da bize yardımcı olan şahıs ve grupları açığa vurmaktan katiyen kaçınırız ve söylemeyiz. Bu sebeple örgütsel faaliyetlerim hakkında hiçbir şey açıklayamam." Altın bilek derin bir nefes aldı, okumasını sürdürdü. Adam ifade mi veriyordu yoksa savcıya propaganda mı yapıyordu? Altın bilek derin derin esnedi. Kafasını salladı, "Hayret doğrusu" diye mırıldandı. İfadenin sonuna gelmişti. "Ben örgütteki arkadaşlarımı tanımıyorum ve tanısam da söylemem. Yukarıda söylediğim gibi gayemiz ve hedefimiz tüm üretim araçlarını topluma malı yapmaktır" dedi. Sorulan bazı suallere cevap vermemekte ısrar etti. Kafasında üstü yırtık ve yamalı kahverengi bir kasket, sırtında yerli bir askeri parka, altında ceket, kazak ve diğer elbiselerin bulunduğu, paçasında üst üste giyinmiş 3 tane pantolonunun, ayağında bir çift beyaz yünden yapılmış ve köylerde elle örülen çorap ve onun üzerinde naylon çorap, ayağında bir çift 45 numara çelik marka lastik ayakkabının bulunduğu müşahede edildi. Merkez Jandarma Birlik Komutanı Üsteğmen Fehmi Altınbilek'e Maznun'un fotoğrafının çekilerek banyosunu müteakip fotoğraf ve filmin memuriyetimize verilmesi hususunda talimat verildi. Şimdilik ifadesi okundu, imzası alındı. 29.1973 Cumhuriyet Savcı Yardımcısı 16.381 Mehmet Seyhan Maznun İbrahim Kaypakkaya. Altın bilek dosyayı kapattı, bir sigara yaktı, bakışlarına şeytani bir pırıltı girdi. Sol gözü seyirmeye başladı. Bu herif Diyarbakır'da da sır vermez diye iç geçirdi. Köylüler Süleyman Yeşil'i bir odada alıkoydular. Bu firariyi jandarmaya teslim edip etmeme konusunda tartışmaya başladılar. Vartinik'ten sağ salim kaçıp kurtulan Süleyman ekmek almak için girdiği köyün konuğu olacağına tutsağı olmuştu. Toplantıdaki köylülerin bir bölümü Vartinik'ten kaçarken pantolonu yırtılan ve kıçı görünen bu Dureş firarinin derdest jandarmaya teslim edilmesini istiyordu. Muhtarın da içinde olduğu bir bölüm köylü ise bu adamın lider görünümüne sahip olduğunu, teslim edilmesi halinde soluğu yağlı urganda alabileceğini, bundan dolayı ağır vebal altına girilmemesi gerektiğini savunuyordu. Yan odada karnını doyuran ve tam 10 bardak çay içen Süleyman'ın kulağı tartışmalardaydı. Pantolonunu dikiyordu. Evin hanımı, "Korkma, seni teslim etmezler" diye moral veriyordu tutsak konuğuna. İkindiye doğru oylama yapıldı. Çoğunluğun kararı gereğince tutuklu salıverildi. Akşam güneşini dorukları renk ve ışık cennetine soktuğu bir anda girdiler köye. Jandarma müfrezesinin köyden yeni çıktığını bilmiyorlardı. Dağın beri yüzündeydiler. Öteki yüzü Vartinik'ti. Köylüler gelenlerin firari olduklarını hemen anladılar. Bir anda bu kadar köylünün çepeçevre kendilerini kuşatmalarından korktular. Merakçıl bakışların kuşatması homurtu ve konuşmalara dönüştü. Jandarma köyümüzden yeni çıktı, sizi bırakamayız. Bırakırsak köyümüzü yakarlar, mahpushanelerde çürürsünüz. Bu köye gelmeyecektiniz, yazık ettiniz kendinize, kafese girdiniz. Azeroğlu köylülerle tartışmaya girdi. Yumuşak bir dille alttan aldı, ikna edemedi. Bizi jandarmaya teslim ederseniz dağdaki silahlı arkadaşlarımız köyü basar. Suçluları köy meydanında yargılayıp kurşuna dizer diye tehdit etti. Köylüler homurdandılar, tehdide pek aldırmadılar. Jandarmaya haber vermesi için işlerinden birisini görevlendirdiler. Tam bu sırada kalabalık bir kadın grubu geldi. Koca karılar en öndeydi. Erkeklerle zazaca şiddetli bir tartışmaya girdiler. Onları kalleşlik ve muhbircilikle suçladılar. Haberi kadınlara bir koca karı ulaştırmıştı. Ortalık ana baba gününe dönmüştü. 38'de ihbar edilip kurşuna dizilen babalarınızın kemikleri sızlar. Muhbir olacağınıza pezevenk olun daha iyi. Toprak başına. Ha muhbir olup para almışsın, ha karını satmışsın. Dursu, dursu. İki elim iki dünyada yakanda olur dursu. Siz köyün namusunu pazara çıkarırsınız. İki jandarma görünce donunu sarartana ben erkek demem. Kocamış kotur köpekler sizden cesurdur. Tey tey. Bunlar da biz avratlara erlik edecek. Tey tey. Hüseyin'le Azeroğlu'nun umutları güçlendi. Tartışmaya kadınlardan yana sertçe daldılar. Erkekler üçe bölündü. Bir kısmı kadınları haklı buldu, bir kısmı kararsız kaldı. Azınlığa düşenler ise teslim edilmelerini savundu. Sonunda kadınlar niyaz çörekleri ve peynir getirdiler. Mağaraların yoğun olduğu dağları göstererek firarileri uğurladılar. Azeroğlu'nun kadın milletine karşı beslediği minnettarlık duygusu bir kat daha artmıştı. Mücadele yaşamının kritik anlarında Hızır gibi yetişen kadınları unutamıyordu bir türlü. Kadın milletini böylesine hassas, fedakar ve aziz kılan neydi acaba? Onların yaratılış hamurlarının, mayalarının bileşiminde nasıl bir zenginlik, bir büyü ve keramet vardı acaba? Yani bunların iç alemini, derinliğini, gizli hazinelerini, yani Azeroğlu'nun sağ bacağı olduğu gibi şişmişti. Hüseyin'in yardımıyla geçebiliyordu kritik yerleri. Elinde baston olarak kullandığı kalın bir dal vardı. 2 saatlik bir yürüyüşten sonra geceyi geçirmek için bir kaya kovuğu buldular. Kar yağdığı için gece yumuşacıktı. Ateş yaktılar. Ateşin çevresinde sabaha kadar uyudular. Uyandıklarında kar yağışı durmuştu. Kutudere nahiyesine yakın bir yerden Nazimiye'ye geçtiler. Oğlunun perişan halini gören baba ve ana şaşırdı. ''Sen İstanbul'da değil miydin oğlum, ne işin var buralarda?'' dedi baba. ''Plümür'de geziyorduk, tatile çıkmıştık. Yalan söyleme bana, şu haline bak. Sen Vartinik'ten geliyorsun. İki arkadaşınızı orada öldürdüler, siz kaçtınız. İkisi de şoke oldu. O ana kadar hiç kimsenin yakalanmadığını sanıyorlardı. İki kişinin öldüğünü nereden öğrendiniz amca?'' diye sordu Azeroğlu. ''Bu yöreyi aramaya gelen jandarmalar söylemiş.'' Hüseyin artık babasından gizleyecek bir şeyin olmadığını düşündü. Üzgündü. Bu çakar almazla mı çıktınız daha? Teu, kafaya bak kafaya. Babanın eleştirileri, saldırıları, kuşkuları, korkuları başlamıştı. Ana ise ağlıyordu. Baba saatlerce eleştirdi Hüseyin'i. Hüseyin yarı uyuklar bir durumda dinler görünüyordu babasını. Pantolonlu bir gencin köye uğramadan kaçıp gittiğini, pantolonunun boydan boya yırtıldığını söylemişlerdi. Mavi pantolonlu olan Süleyman'dı. Geriye İboy'la Ali Haydar kalıyordu. Hüseyin'le Azeroğlu inanamıyorlardı onların öldüğüne. Ama jandarmaların da yalan söylemeleri için herhangi bir nedenleri yoktu. Her ikisi de moral çöküntüsü içindeydi. Gece yarısı kar yağışı başladı. Baba Azeroğlu'nun evi terk etmesini istedi. Hüseyin nasıl olsa aranmıyordu. Açığa çıkmamıştı. Ama Azeroğlu'nun evde kalması tehlikeliydi. Ana ile Hüseyin gece yarısı evi terk etmenin tehlikeli olduğunu, adamcağızın yolu şaşırıp derelerde donabileceğini, kurda kuşa yem olabileceğini savundular. Sabah erken gidebilirdi. Baba jandarmanın evi her an basabileceğini ileri sürerek evden hemen çıkmasını istedi. Tartışma uzadı. Baba inatla diretti. Azeroğlu'nu resmen kovuyordu. Azeroğlu sabaha kadar ahırda kalmayı önerdi. Gerekçe olarak bölgeyi iyi bilmediğini ve bacağının durumunu ileri sürdü. Baba karşı çıktı, dinlemedi bile. Bunun üzerine Azeroğlu uzandığı kerevetten kalktı, saatine baktı, ikiye geliyordu. Tartışmayı uzatmayalım, gidiyorum. Kadın ağlayarak zazaca bir şeyler mırıldandı kocasına. Çıkına ekmek peynir koydu, Azeroğlu'na verdi. Hüseyin iyi bir değnek buldu Azeroğlu'na. Topallayarak dışarı çıktı. Yoğun kar yağıyordu ve şanına layık bir karanlık vardı. Şu tarafa doğru gidersen köye denk gelirsin dedi baba. Azeroğlu karanlıklara baktı. Önemli değil, ben bulurum dedi. Kadının ellerinden öptü, Hüseyin'i kucakladı. Babanın elini sıktı sadece. Topallayarak karanlığa daldı. Sonra durdu, eve doğru döndü. O kırma parti malıdır Hüseyin, iyi koru. Gelip alacağım dedi. Evden uzaklaştı. İnişe geçti. Derede karlara gömüldü. Debelendi çıktı, acıları güce dönüşmüştü. Gömüldü çıktı. Gömüldü çıktı, gömüldü çıktı. Yüzü koyun kapaklandı, yana düştü. Sırt üstü düştü. Ekmek çıkınını yitirdi, aramadı bile. Derelere indi, tepelere tırmandı. Gömüldü çıktı, sürünerek tırmandı. Yekinerek kalktı. Yuvarlandı, kara gömüldü. Müthiş bir hırsla çıktı, derelere indi. Tepelere tırmandı. Gece bitmek bilmiyordu. Yön kavramı kaybolmuştu. Gökyüzüne baktı defalarca. Üzerine kara, buzlu, demir bir saç kapatmışlardı. Bu sacın altında debelenip duruyordu. Karlar ağarmaya başladığında yüksek bir tepenin zirvesine tırmanıp şafağın söküşünü izlemeye koyuldu. Düzgün Dağı'nın deve hörgücünü andıran zirveleri kurt gözü gibi ışıldıyordu. Şafağın güvercin grisine çalan ılık ateşi, koyakların taraz taraz olmuş billur karında renk hercümercine dönüşüyordu. Göğün kıyısına bulutlardan milyonlarca ışık mızrağı iniyordu. Azeroğlu çıplaklığı ve yalnızlığıyla ünlü olan Hamik Dağı'na baktı. Naciye'yi hatırladı. Durumu biliyor muydu acaba? Sülün Dağı'na baktı. Civarik'e gitmiş ama bu dağa uğramamıştı. Yönünü Mazgirt'e çevirdi. Kitle ilişkilerinin en zengin olduğu bölgeye yani. Horoz ve köpek sesleri geliyordu yakından. Doğudaki bulutlar şafağın dayanılmaz ışığı karşısında küme küme parçalanarak kuzeye doğru çekiliyordu. Bu engin kör edici beyazlığın bağrında hüzünlü ve bahtiyardı. Derin derin esnedi. Şişmiş kararmış ellerine baktı. Mazgirt kollarını açmış, ak saçlı, hamarat bir ana gibi gülümsüyordu ona. Hamik Dağı'nın tepesinde çiğden buğusunu andıran ince bir tül vardı. Yönünü Hamik Dağı'na çevirdi. Topallayarak inmeye başladı tepeyi. Topal bir karınca gibi. 1988-1991 Kitabın sonu. 30 Mart 2000
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 25 46 0212 417 19 25 Körler Bölümü @ibb.gov.tr